49. ayrım. 3-4 hamleyi öncesinden sezen bir satranç üstadının karşısında oturup rastgele hamleler yapmaya benzediğini düşündü. Boğazı kurudu ve ateş bastı. Tam önümde diye düşündü. Yaşlı psikanalistin ölü bedenine sürmemek için yavaşça masanın etrafında dolandı ve masanın üst çekmecesine uzanırken aniden durdu. Arkamda ne bırakıyorum diye düşündü. Saç teli, parmak izleri, DNA, bir suç işledim mi? Ardından düşündü. İki tür suç vardır. İlki polisleri, savcıları ve adalet talep eden devleti devreye sokar. İkincisi ise insanların kalbine iner. Bazen bu ikisi birbirine karışır. Ama olanların çoğu ikincisine daha ağır basıyordu. Ona doğru gelen hakim, jüri ve cellat onu endişelendiriyorlardı. Bu sorulardan kaçamazdı. Odada parmak izlerini bırakan diğer adamın da ölü olduğunu ve bunun gecenin ilerleyen saatlerinde gelecek polislerden kendisini bir nevi koruyacağını söyleyerek bir gerçeğe güvenmesini söylüyordu kendine. Elini çekmecenin üzerine koydu ve çekmeceyi açtı. Çekmece boştu. Süratle diğer çekmecelere geçti. Onlarda da bir şey yoktu. Doktor Lewis orada biriktirdiği her şeyi çıkartmak için zaman ayırmıştı. Ricky gizli bir şey bulacağını umarak ellerini masanın altında gezdirdi, eğildi ve aradı ama hiçbir şey bulamadı. Ardından dikkatini ölü adama verdi. Nefesini tutarak adamın ceplerini yokladı. Adamın ceplerinde de bir şey yoktu. Adamda bir şey yoktu, masada bir şey yoktu. Yaşlı adam sanki dünyasını temizlemek için fazlasıyla zahmete katlanmıştı. Ricky bu düşüncesini onaylamak için başını salladı. Bir psikanalist kimin ne olduğunu belirtecek olacak nesneleri en iyi anlayan kişidir ve bir psikanalist kişiliğine dair tüm belirtileri siler. Ricky gözlerini bir kez daha çalışma odasında gezdirdi. Odada bir kasa olup olmadığını düşündü. Gözü saate takıldı ve bu da aklına bir fikir getirdi. Doktor Lewis zamandan bahsetmişti. Belki de bu bir ipucudur diye düşündü Ricky. Saate doğru zıpladı ve saatin arkasındaki duvarı yokladı. Hiçbir şey yoktu. Öfkeden feryat etmek istiyordu. Burada diye ısrar ediyordu. Ricky derin bir nefes aldı. Belki de burada değildir. Ve yaşlı adamın amacı evlatlıkları gelene kadar beni burada tutmaktı. Oyun mu bu? Belki bu gecenin sonunda oyunun bitmesini istiyordu. Ricky kendi silahını kavradı ve kapıya doğru döndü. Sonra başını salladı. Hayır, bu çok basit bir yalan olurdu ve Doktor Lewis'in yalanları çok daha karmaşık olurdu. Burada bir şey var. Ricky kitaplığa döndü. Tıp, psikiyatri, Freud ve Jung hakkında kitaplaştırılmış yazıların olduğu bir sürü kitap vardı. Depresyon konulu kitaplar, endişe konulu kitaplar, hayal konulu kitaplar. Kitaplıkta onlarca kitap vardı. Bu kitapların çok azı insan duygularını barındırıyordu. Ricky'nin ateş ettiği kitap da oradaydı. Kitabın sırtında yazılı olan başlığı okudu. Anormal Psikoloji Ansiklopedisi. Sadece psikoloji kelimesinin oji kısmı kurşun tarafından parçalanmıştı. Durdu ve ona doğru baktı. Bir psikanalistin anormal psikoloji kitabına neden ihtiyacı olsun ki? Onların mesleği neredeyse sadece duygu değişimleriyle ilgiliydi. Gerçekten karanlıkta kalan ve çarpıtılan duygularla ilgilenmezlerdi. Kitaplıktaki tüm kitaplar arasında yersiz olan tek kitap buydu. Ancak bunu da sadece bir psikanalist fark edebilirdi. Adam gülmüştü, adam dönüp kurşunun nereye isabet ettiğini görünce gülmüştü ve isabetli olduğunu söylemişti. Ricky kitaplığa koştu ve kitabı oradan kaptı. Kitap kalın ve ağırdı. Kitabın cildi siyahtı ve yazılar altın rengindeydi. Kitabı açtı ve baş sayfasını okudu. Başlığın üzerine kırmızı bir kalemle ve kalın harflerle kelimeler yazılmıştı. İyi bir tercih Ricky, şimdi doğru maddeleri bulabilecek misin? Ricky başını kaldırdı ve saatin tik tak sesini duydu. O anda soruyu cevaplamak için yeterince zamanının olduğunu düşünmüyordu. Kitaplıktan bir adım geriye gitti, koşmaya başlamadan hemen önce durdu, geri döndü ve kitaplıktaki başka bir kitabı alıp diğer kitabın yokluğunu belli eden boşluğa yerleştirerek boşluğu dikkatlice kapattı. Ricky etrafına hızlıca bakındı ama dikkatini çeken başka bir şey yoktu. Koltukta duran yaşlı adamın ölü bedenine son bir kez daha baktı. Geçen birkaç saniyede adamın bedeni grileşmiş gibiydi. Ricky biraz daha kalıp bir şeyler hissedip söylemesi gerektiğini düşündü. Ama bundan daha fazla emin olmadığı için koşmaya başladı. Doktor Lewis'in evinden çıkarken gecenin alaca renkleri onu sarmıştı. Birkaç adım sonra ön kapıdan uzaklaşmıştı. Çalışma odasından sızan ışığı yaz gecesi yutuyordu. Ricky karanlıkta kalınca dönüp arkaya baktı. Kırlar gecenin geleneksel müziğini çalmaya devam ediyordu. Vahşi ölümün bu toprakların bir parçası olduğunu belirten akortsuz sesler yoktu. Bir saniyeliğine durdu ve kendisine ait her bir parçanın geçen yıl boyunca nasıl silinmiş olduğunu düşündü. Kimlik, tecrübelerin birikimidir. Ama yaşadıklarının kendisi olduğunu zannettiği şey için çok az olduğunu düşündü. Ona kalan şey çocukluğuydu. Yetişkinlik hayatı parçalanmıştı. Ama varlığının iki yarısı da ondan ulaşılamayacak uzaklıktaydı. Bu düşünce bunu anlamak başını döndürüyor ve midesini bulandırıyordu. Kaçmaya devam etti. Yavaşça koşmaya başladı. Ayak sesleri gecenin seslerine karışıyordu. Ve Ricky arabasına doğru yol alıyordu. Bir elinde anormal psikoloji ansiklopedisini, diğer elinde ise silahını tutuyordu. Yolu yarıldığında arabanın yoldan hızla onun olduğu yöne doğru geldiğini duydu. Başını kaldırıp baktığında uzak köşede boğuk motor seslerine karışan araba farlarını gördü. Ricky tereddüt etmedi, aceleyle o yöne gidenlerin kimler olduğunu biliyordu. Ricky kendini yere attı ve ağaçların arkasına kadar süründü. Aşağıda kalarak sadece kafasını kaldırdı ve büyük siyah bir Mercedes'in yoldan gürültüyle geçtiğini gördü. Lastikleri bir sonraki köşede daha da yüksek sesle öttü. Ricky kalkar kalkmaz hızla koşmaya başladı. Neredeyse uçacaktı. Kaslarına kramplar giriyordu. Ciğerleri kırmızı siyah bir yorgunlukla dolmuştu. Ve gecenin karanlığında olabildiğince hızla ilerliyordu. Önemli olan ve umursadığı tek şey oradan kurtulmaktı. Arkasındaki büyük araba seslerini dinleyip ileri doğru koşuyordu. Kendisine uzaklaşması gerektiğini söylüyordu. O evde fazla kalmayacaklar diyerek hızlanıyordu. Odadaki ölüyü incelemek ve Ricky'nin hala olup olmadığını öğrenmek için sadece birkaç saniye harcayacaklardı. İntiharla onların gelişi arasında çok kısa bir süre geçtiğini bileceklerdi ve arayı kapatmaya çalışacaklardı. Birkaç dakika içinde kiralık arabasına ulaştı, anahtarları aramaya başladı. Gerginlikten anahtarları yere düşürdü ve tekrar yerden aldı. Direksiyonun arkasına geçti ve motoru çalıştırdı. İçgüdüleri ona hızlanmasını emrediyordu, kaçmasını, uzaklaşmasını emrediyorlardı. Bu emirlere karşı çıkıp aklını toplamaya çalışıyordu. Ricky kendisini düşünmeye zorladı. Bu arabayla onları geride bırakamam. New York'a giden iki yol var. Bu yollardan biri Hudson Nehri'nin batı tarafında. Diğeri ise Taconic yolunun doğusunda. Doğru tahminde bulunup beni arabamla yakalama ihtimalleri %50. Kiralık arabasına ait şehir dışında New Hampshire plakası uzaktan direksiyonlu kimin olduğunu belli ediyordu. Durham'daki araç kiralama ofisinden arabanın modelini ve plakasını almış olabilirlerdi. Aslında bunun büyük bir olasılık olduğunu düşündü. O anda ondan hiç beklenmeyen bir şey yapması gerektiğini anladı. Arabadaki üç kişinin tahmin ettiğine karşı çıkacak olan bir şey. Ne yapacağına karar verirken elleri titriyordu. Bu kez öldüğü için hayatıyla kumar oynamanın daha kolay olup olmadığını düşünüyordu. Vites değiştirdi ve arabayı yaşlı adamın evine doğru yavaşça sürmeye başladı. Koltukta olabildiğince aşağıya doğru kaydı, dikkat çekmek istemiyordu. Şehrin kısmi güvenliği kuzeyde kalırken kendisini hız sınırını aşmaya, kuzeye doğru gitmeye zorluyordu. Az önce bulunduğu yere yaklaşıyordu ki Mercedes'in farlarının yoldan aşağı uzadığını gördü. Mercedes'in tekerleklerinin altında çakıl taşlarının gıcırdadığını duyabiliyordu. Biraz yavaşladı. Büyük arabanın ışıklarından doğruca geçmek istemiyordu. Onların ana yola çıkıp ona doğru gelirken hızlanmaları için zaman tanıdı. Uzun farları yanıyordu. Mercedes aradaki mesafeyi kapatmak üzereyken gerektiği gibi uzun farlarını kapatıp normal farlarını yaktı ve Mercedes tam yanından geçerken tekrar uzunlarını yaktı. İki arabada uzun farlarını yakmış bir şekilde birbirlerinin yanından geçtiler. Yanından geçerken gaz pedalına basıp köşeden döndü. Diğer arabanın plakasını okumayacak kadar hızlı olduğunu umuyordu. Görebildiği ilk yan yola girdi, sağa döndü ve arabanın farlarını kapattı. Sadece ay ışığını vurduğu karanlıkta bir U dönüşü yaptı. Ayağını fren pedalına basmamak için kendini uyardı. Uzaktan kırmızı fren ışıklarını görmelerini istemiyordu. Ardından takip edilip edilmediğini öğrenmek için bekledi. Yol bomboştu. 5-10 dakika bekledi. Bu süre Mercedes'in içindekilerin hangi yolu tercih edeceklerine karar vermeleri ve Ricky ile aralarındaki mesafeyi kapatmak için saatte 200 km hızla gazlamaları için yeterli bir süreydi. Ricky tekrar vites değiştirip neredeyse amaçsızca yan yollardan kuzeye doğru gitmeye başladı. Belirli bir yere gitmiyordu. Bir saat sonra arabayı çevirdi ve şehir tarafına doğru sürmeye başladı. Gece yarısıydı ve yollarda sadece birkaç araba vardı. Ricky arabayı sabit bir hızla sürmeye devam ederken, dünyasının ne kadar karardığını ve onu tekrar aydınlatmanın yollarını düşünüyordu. Şehre ulaştığında sabah olmak üzereydi. O saatte New York, güzel mi yoksa tükenmiş mi olduğu belli olmayan ve macera peşine düşen gece yarısı kalabalığının iş gününe başlayacak olan kalabalığa devrettiği, elektrik gibi şekil değiştiriyordu adeta. Islak ve neon ışıklı yollardaki bu geçiş süreci huzursuz ediciydi. Geceyi sabaha bağlayan tehlikeli bir zaman diye düşündü Ricky. Sınırların ve baskıların azaldığı ve dünyanın riske girmeye istekli olduğu bir zaman. Kiralık odasına döndü, kendini yatağa atıp bir şeyler yiyip uyuma isteğine karşı çıkıyordu. Cevaplar diyordu kendi kendine. Anormal psikoloji kitabında cevapların peşine düşebilirdi. Tek yapması gereken onları okumaktı. Ama asıl soru nereye okuması gerektiğiydi. Ansiklopedide 779 sayfa vardı. Alfabetik olarak düzenlenmişti. Sayfaları hızla çevirdi ama dikkatini çeken bir şey bulamadı. Eski manastırlardaki keşişler gibi kitabı hevesle inceliyor, gereken şeylerin sayfaların arasında bir yerde olduğunu biliyordu. Ricky oturduğu yerde ileri geri sallanıyordu. Eline bir kalem almış, dişlerine yavaşça vuruyordu. Doğru yerdeyim diye düşündü ama her sayfayı tek tek inceleyemeyeceğinden tam olarak ne yapacağından emin değildi. Bu gecenin erken saatlerinde ölen adam gibi düşünmesi gerektiğini söylüyordu kendine. Bir oyun, bir parola, bir bulmaca. Onlar burada diye düşündü Ricky. Anormal psikoloji kitabının içindeler. Bana ne söylemişti? Virgil bir oyuncu, Merlin bir avukat, Rumpelstiltskin profesyonel bir katil. Üç profesyonel beraber çalışıyorlar. Sayıları rastgele çevirirken ve önündeki probleme çözüm üretmeye çalışırken V harfine ayrılmış birkaç sayfayı geçti. Şans eseri bu bölümün 559'da başlayan ilk sayfasındaki işaret dikkatini çekti. Dr. Lewis ilk sayfasındaki hitap yazısında kullanmış olduğu kalemle bu sayfanın üst kısmına 1/3 işaretini koymuştu. Hepsi bu kadardı. Ricky, M harfindeki bilgilere döndü. Bu sayfanın da aynı köşesinde başka sayılar not düşülmüştü ama farklı türde yazılmışlardı. 1A ve 1/4 yazılmıştı. R harfine ayrılmış ilk sayfayı açtığında 3. bir işaret buldu. 5/2, 2/5. Ricky'nin aklında bunların anahtar olduğuna dair hiç şüphe yoktu ama kilitleri açmalıydı. Ricky oturduğu yerde hafifçe öne eğilip yavaşça ileri geri sallanmaya başladı. Problemin üzerinde yoğunlaşırken ortaya çıkan mide ağrılarını rahatlatmak için yaptığı istemsiz hareketlerdi bunlar. Bir psikanalist olarak geçirdiği onca yıl içinde bile hiç karşılaşmadığı kadar çözülmesi zor ve karmaşık bir kişilikti. Kendi kişiliğini başlatmak için onu tedavi eden, mesleğe giriş rehberi olan ve Ricky'nin intiharı için zemin hazırlayan adam son bir mesaj bırakmıştı. Ricky kendini abaküs üzerinde çalışan, siyah taşları bir taraftan öbür tarafa hızla geçiren, hesaplar yapıp denklem büyüdükçe bunlardan vazgeçen eski Çinli matematikçiler gibi hissediyordu. Kendine sordu, gerçekten ne biliyorum? Hayalinde bir portre oluşmaya başladı, Virgil'le başladı. Dr. Lewis, Virgil'in bir oyuncu olduğunu söylemişti. Bu mantıklıydı çünkü Virgil sürekli oynuyordu. Yoksulluğun çocuğu, üç kardeşin en küçüğü, küçükken neler yaşadı? Bu onu nasıl etkilemiş olabilirdi? Ricky kendisine bu soruyu sordu. Bilinçaltında gerçekte kim olduğunda dair bir takım sorular gizleniyor olmalıydı. Bundan dolayı kendini sürekli olarak yeniden icat etmeyi gerektiren bir meslek seçmişti. Rollerin gerçeğin üstünde yer aldığı bir bukalemundu. Ricky bunu başını sallayarak onayladı. Hızla öfkeleniyordu ve ayrıca sivri sözler sarf etmesi de burukluğunu ifade ediyordu. Virgil'i oluşturan ve Ricky'yi ölüme götüren dramda başrol oyuncusu olmasındaki istekliliğini düşündü. Ricky oturduğu yerde yan döndü. Bir tahminde bulun dedi kendine. Akıllı bir tahminde bulun. Narsist kişilik bozukluğu. Ansiklopedide N harfini açtı ve o tanıyı buldu. Kalbi hızla atmaya başladı. Doktor Lewis'in kelimelerdeki bazı harfleri sarı bir kalemle işaretlemiş olduğunu gördü. Ricky hemen bir sayfa aldı ve harfleri not etti. Sonra hızla arkasına yaslandı ve yazdığı anlamsız kelimeye baktı. Mantıksızdı. Ansiklopedideki tanıma tekrar baktı ve üçte bir işaretini hatırladı. Bu harfleri işaretledikleri yerden üç boşluk ileriye yazdı, yine faydasızdı. Çıkmazı tekrar düşündü, bu defa üç kelime ötedeki harflere baktı ama harfleri not etmeden önce üçe bir diye düşündü. Bu nedenle üç satır altta olan harflere gitti. Bunu yaparak ilk noktalar bir kelime üretti, bu. Ricky hızla devam etti ve ikinci kelimeyi oluşturdu, Jones. Diğer noktaları da birleştirince bir kelime daha ortaya çıktı. Ajansı. Ricky durdu ve yatağının yanındaki komodine gitti. Telefonun altında New York telefon rehberi vardı. Oyuncu yetenekleri bölümüne baktı ve numara listelerinin ortalarında "Bu Jones Ajansı bugünün ve yarının yeteneklerini yetiştirir" adına ait küçük bir ilan ve telefon numarası buldu. Birini indirmişti. Şimdi sıra Merlin'deydi. Adamı gözünün önüne getirdi, saçları özenle taranmıştı. Takım elbisesinde tek bir kırışık yoktu ve vücut hatları kusursuz bir uyuma göre dikilmişti. Spor kıyafetleri bile resmiydi. Ricky adamın ellerini düşündü, elleri manikürlüydü. Ortanca çocuktu. Her şeyin düzgün olmasını istiyordu. Geldiği dağınık hayata tahammül edemiyordu. Geçmişinden nefret ediyor olmalıydı. Üvey babası onu kötüye teşvik etmiş olsa da onun sağladığı güvene hayranlık duyuyordu. O düzenleyiciydi, olanak veren kişiydi. Adam tehditler ve paralarla Ricky'nin hayatını kolayca bitirmişti. Bu teşhis daha kolay koydu. Obsesif kompulsif bozukluk. Hemen ansiklopedinin o bölümüne döndü ve işaretlenmiş harfleri gördü. Verilen anahtarı kullanarak onu şaşırtan bir kelime ortaya çıktı. Arneson. Bu bir harf cümbüşü değildi. Hatırladığı bir şey de değildi. Durdu çünkü bu mantıklı gelmiyordu ama Ricky devam etti ve bir sonraki harfin V olduğunu gördü. Ricky geriye döndü ve anahtarı tekrar inceledi. Kaşlarını çattı ve ona verilmiş olan şeyi anladı. Kalan harfler ile bir kelime oluşturuyordu. Fortier. Bir dava. Arneson ve Frontier. Herhangi bir mahkemede bulabileceğini bilmiyordu ama bilgisayarı ve bekleyen davalar listesine erişimi olan bir mahkeme katibine gittiğinde bunu öğrenebilirdi. Ansiklopediye dönüp her şeyin merkezinde yer alan adamı düşündü. Rumpelstiltskin. Psikopatlar ile ilgili olan P bölümünü açtı. Katil ruhlular için bir alt bölümü vardı. Ve beklediği bir dizi noktalarla karşılaştı. Verilmiş olan anahtarı kullanarak Ricky harfleri hızla çözdü ve kağıdın üzerine yazdı. Bitirdiğinde dik oturdu ve derin bir iç çekti. Ardından kağıdı alıp eliyle vuruşturup top haline getirdi ve çöp kutusuna fırlattı. Ardından birkaç küfür saydı. Harflerden ortaya çıkardığı mesaj farklıydı. Bunu değil.